Ayrım 30.
Toplantı öğleye kadar sona ermedi. Hemen ertesi günü birliğin Mugulinskaya köylülerinin yardımına gönderilmesi kararlaştırıldı. Ertesi sabaha 60 kişiden yalnız 40'ı alandaydı. Kaputunun yüksek çizmelerini giymiş, sıklaşmış piyotra kazakları gözden geçirdi. Birçoğunun apoletlerinde eski alaylarının numarası yazılıydı. Eğer çantaları, yiyecek, çamaşır, cepheden getirdikleri fişeklerle ağız ağıza dolmuştu. Hepsinde tüfek yoktu ama çoğu palalıydı. Bir kadın, çoluk çocuk, ihtiyar kalabalığı onları uğurlamaya alana koştu. Kıyak atının üstünde Piotra, yarım bölüğünü düzene koydu. Kaputlu, ceketli, yağmurluklu atlılarla atlar kalabalığını teftiş etti. Hareket emrini verdi. Birlik bayır yukarı yayan çıktı. Kazaklar kasvetli gözlerle geriye, köye baktılar. Son sıradan birisi havaya bir el ateş etti. Tepede Piotra eldivenlerini giydi. Buğday sarısı bıyıklarını elledi, atını yarım yamalak çevirdi. Öyle ki hayvan yan yan ilerliyordu. Kasketini sol elinde tutarak bağırdı. ''Bölük, tırısta, marş!'' Kazaklar üzengilere basıp ayağa kalkarak kırbaçlarını salladılar. Atlarını tırısa kaldırdılar. Rüzgar yüzlerine çarptı. Atların kuyruklarını yelelerini sarstı. Çiseleyen yağmurdan oraya buraya damlalar saçtı. Kazaklar aralarında konuşmaya, şakalaşmaya koyuldular. Hristonya'nın kuzgun atı tökezlendi. Hristonya laneti basıp vurdu kırbacı, kızıştırdı hayvanı. At boynunu eğdi, ansızın dört nala kalktı, sıradan çıktı gitti. Kargin'e varana kadar kazakların neşesi yerindeydi. Savaş olmayacağına, Mugulinskaya olayının Bolşeviklerin kazak topraklarına kazara dalmalarından ibaret bir şey olduğuna yürekten inanarak sürdüler atlarını. 24. Kargin'e ikindi vakti vardılar. Bölgede cepheden dönen kazaklardan kimse kalmamıştı. Hepsi Mugulinskaya'ya gitmişlerdi. Piotra birliğini alanda attan indirdi. Konak işini konuşmak için bölge atamanına gitti. Karşısına uzun boylu, iri yapılı, esmer yüzlü bir subay çıktı. Apoletsiz, uzun, bol bir gömlek vardı üstünde. Belini bir kazak kemeri sıkmıştı. Çizgili kazak şalvarı beyaz yün çoraplarının içine tıkıştırılmıştı. İnce dudaklarının köşesinde bir çubuk sarkıyordu. Kahverengiydi gözleri, parlak. Eğri bir ifade orada gözlerinde. Çubuğunu tüttürerek basamaklarda durdu. Piotra'nın gelişini seyretti. Adamın kalın gövdesi, gömleğinin altında beliren dolgun, çelik kuvvetinde göğsü, kol kasları olağanüstü bir kuvvetin habercileriydi. ''Nahiye atamanı siz misiniz?'' Subay sarkık bıyıklarının altından bir duman bulutu üfürerek derin, kalın bir sesle cevap verdi. ''Evet, nahiye atamanı benim. Kiminle şeref yap oluyorum?'' Piotra adını söyledi. Elini sıkarken ataman başını azıcık öne eğdi. ''Benim adım Fyodor Dmitrievich Likovidov.'' dedi. Gusino Likovidov köyünden bir kazak olan Fyodor Dmitrievich Likovidov, eşine az rastlanır adamlardandı. Bir kadet okulunda eğitimini tamamladıktan sonra uzun bir süre bir yerlerde görünmemişti. Yıllar sonra birdenbire köyünde ortaya çıkmış, yüksek makamların izniyle orduda hizmet görmüş kazaklar arasından bir gönüllü birliği kurmaya koyulmuştu. Bugün Kargin nahiyesi olan bölgenin gözünü budaktan esirgemez kazaklarını toplayıp bir bölük kurmuş, sonra almış onları İran'a götürmüştü. Orada bir yıl Şah'ın özel muhafız birliği görevini görmüşlerdi. İran ihtilali sonrasında Likovidov Şah'la birlikte kaçarken adamlarının çoğunun izini kaybetmişti. Az sonra durup dururken yine Kargin de ortaya çıktı. Yanında birlikten arta kalan kazaklar vardı. Şah'ın ahırlarından safkan 3 Arap atı, bir dolu ganimet, ağır halılar, süs eşyası, nefis ipekli kumaşlar da getirmişti. Bir ay düğün cümbüş, şalvarının ceplerinden akan İran altınının hesabını kimse tutamadı. Köyde ince bacaklı, güzelim beyaz bir ata kurulur da gezerdi. Kuyuya taş çıkarır, öyle narin bir boynu vardı hayvanın. Likovidov atıyla Levoçkin'in dükkanına varır, hiç inmeden alışverişini yapar, öbür kapıdan çıkar giderdi. Günün birinde geldiği gibi ansızın kayıplara karıştı. Yanından hiç ayırmadığı Emir Er'i Yaman Kazak dansı yapardı. Panteluşka'da atlar da İran'dan getirdikleri de hepsi. 6 ay sonra Likovidov'un Kargin'deki tanışları ondan Arnavutluğun mor dağlarını gösteren kartpostallar almaya başladılar. Oradan İtalya'ya geçti. Balkanları, Romanya'yı, Batı Avrupa'yı dolaştı. Yollar onu İspanya'ya kadar götürdü neredeyse. Fyodor Likovidov'un ismi çevresinde türlü esrarengiz söylentiler dönmeye başladı. Kesin olan bir şey vardı. Fyodor, çarcı çevrelerle sıkı fıkıydı. Petersburg'da sözü geçen kişiler arasında yakın adamları vardı. Rus Halk Birliği'nin de ileri gelen üyelerindendi. Dipnot: Rus Halk Birliği, Çarlık Rusya'sında Yahudi aleyhdarlığı yapan, linçler tertip eden, siyasi düşmanlarını öldürten bir çarcı teşekkül. Birliğin çar hükümetinden mali yardım gördüğü sonradan ortaya çıkmıştır. Fakat yabancı diyarlarda ne gibi işler çevirdiğini kimse bilmiyordu. Rusya'ya döndükten sonra Likovidov, Penza'da vali konağına yerleşti. Gazetelerde çıkan resimlerini gören Karginli tanışları şaştılar da kaldılar, başlarını salladılar. Çıt çıt, bak şu Fyodor Dimitriyeviç'e sen, kimlerle düşüp kalkıyor ey! Esmer, şahin burunlu Sırp suratıyla öyle gülümseyip valinin hanımının kolundan tutmuş, arabaya bindiren o muydu? Vali sanki aileden biriymiş gibi bakıyordu ona. İçten içten gülümsüyordu. İri yarı arabacı dizginleri tutmuş, gemlerini dişleyen atlar ileri atılmaya hazır, Likovidov'un bir eli pırtıl papağında, öbür eli valinin hanımının dirseği altında. Likovidov neden sonra 1917 yılı sonunda bir kere daha Kargin'e geldi, yerleşti. Uzun bir zaman orada kalmak niyetinde olduğu anlaşılıyordu. Yanında ya Polonyalı ya Ukraynalı karısı, bir de çocuğu vardı. Alanda 4 odalı ufak bir ev tuttu. Kışı kimsenin ne olduğunu bilmediği planlar hazırlamakla geçirdi. Bütün kış, o yıl gibi kış donda az görülürdü. Evinin pencereleri açık durdu. Likovidov hem kendini hem ailesini güç hayat şartlarına alıştırıyordu. Kazaklar afalladılar yine. 1918 ilkbaharında Svietrakov olayından sonra Likovidov ataman seçildi de o zaman adamın ne becerikli biri olduğu ortaya çıktı. Nahiye öyle sert bir ele düşmüştü. Bir hafta geçmeden ihtiyarlar bile yaka silkmeye başladılar. Kazakları yaman bir eğitime soktu. Ama ne eğitim? Bir toplantıda konuşmasın. Likovidov'un ağzı bayağı laf yapıyordu. Tabiat ona güç kuvvet kadar zekada vermişti. İhtiyarlar ardından tıpkı bir boğa sürüsü gibi böğürmeye başlarlardı. Tanrı yardımcımız olsun, efendi hazretleri, saygılarımızı sunarız efendim, ne de doğru konuştunuz. Yeni ataman işleri büyük bir sertlikle yürütüyordu. İlk işi Kızıl Partizanların katliamının hemen ertesi günü bölgede ne kadar cepheden geldi adam varsa toplayıp Svietrakov'a yollamak oldu. Sayıları bölge ahalisinin 1/3'ünü bulan göçmenler ilkin gitmek istemediler. Erler gitmeyiz diye diretti. Ama Likovidov da diretti. O diretince Don'un savunmasına katılmayan bütün mujiklerin bölgeden dışarı atılmalarını öngören bir kararnameyi yaşlılar hemen imzalayıverdiler. Ertesi gün şarkı söyleyen, akordeon çalan erlerle dolu arabalar Migulinskaya yönünde yola çıkmıştı. 3-5 gençten asker kaçıp Kızıl Partizanlara katıldılar. Daha Piotr'a karşıdan gelirken Likovidov yürüyüşünden onun neferlikten yetişme olduğunu anlamıştı. Evine çağırdı onu. Az yukarıdan samimi bir edayla konuştu. "Yok delikanlı, Migulinskaya'da sana iş kalmadı. Sensiz de hallettiler işi. Dün akşam bir telgraf aldık. Git atına, dön köyüne, emirleri bekle. Kazakları iyi ayaklandırasın. Hadi bakayım. Tatarsk gibi koca bir köyden çıka çıka 40 savaşçı mı çıkarmış? Vay reziller vay. Başlarına geleceği bilmiyorlar galiba. Hadi eyvallah, iyi yolculuklar." Ağır gövdesini şaşılacak bir kolaylıkla taşıyarak evine gitti. Basit kazak sandalları tahta basamaklarda şap şap öttü. Piotr alanda bekleyen kazaklarının yanına döndü. Herkes bir şey soruyordu. O memnundu. Memnunluğunu saklamaya çalışmadan gülümseyerek cevap verdi. Eve dönüyoruz. Bize hacet kalmamış. Kazaklar sırıtıp atlarına koştular. Hristonia üzerinden koca bir yük kalkmış gibi derin bir soluk aldı. Tomili'nin sırtına şaplığı indirdi. Demek eve gidiyoruz ha topçu. Durumu görüşüp geceyi Kargin'de geçirmeden doğru köye dönmeye karar verdiler. Dağınık düzende küme küme çıktılar köyden. Kargin'e isteksiz gelmişlerdi. Tırısa bile pek kaldırmamışlardı hayvanlarını. Dönüşte atları yaman sürdüler. Yağmursuzluktan çatlayan toprak atların ayakları altında kuru kuru gümbürdedi. Donun ötesinde uzak tepelerin ötesinde ufku mavi şimşekler yırtıyordu. Tatarska gece yarısı vardılar. Bayırdan aşağı inerlerken Anikuşka Avusturya tüfeğini ateşledi. Bir salvo dönüşlerine haber verdi. Köyün köpekleri havlayarak karşılık verdiler. Köyün kokusunu alan atlardan biri de horuldayıp kişnedi. Köyde her biri bir yöne dağılıverdi. Piotra ile vedalaşırken Martin Şamil derin derin içini çekti. Dönüş bitti, çok şükür, dedi. Sesi cırlak çıkıyordu. Piotra karanlıkta gülümseyerek evinin yolunu tuttu. Panteleimon çıkıp atı aldı. Eğerini indirdi, ahıra götürdü. Piotra ile birlikte içeri girdiler. Bitti mi? Tamam mı? Ha, iyi, çok şükür. İnşallah bu sondur. Darya uykusundan sıcacık kalktı. Kocasına yemek çıkarmaya gitti. Gregor dinlenme odasından kıllı göğsünü kaşıya kaşıya yarı giyinik geldi. Piotra'ya bakıp gözünü kırptı. Demek hakladınız herifleri ha? Ya, şimdi de çorbayı haklayayım bari, ne kaldıysa. Dur hele, ben de yardıma geleyim de görsen. Paskalya yortusuna kadar savaşın ne sözü edildi, ne kokusu duyuldu. Paskalya'nın cumartesi Vyashenskaya'dan köye 4 nala bir atlı haberci geldi. Ağzı köpüklü atını Korşunov'un kapısına bırakarak merdiven başına koştu. Naber? Miron Grigorievich haberciyi selamladı. Atamanı görmek istiyorum. Sen misin? Evet. Derhal kazakları uyandır. Silahlansınlar. Kızıl partizanlar Nagolinskaya'ya giriyorlar. Başlarında Podyolkov var. Emir burada. Kasketinin terli astlarını ters yüz edip zarfı çıkardı. Sesleri duyan ihtiyar Grishaka da dışarı çıktı. Gözlüklerini burnuna iliştirdi. Bölge atamanından gelen emri okudular. O arada oymalı parmaklığa yaslanan haberci tunç yüzüne bulaşan tozları yenine siliyordu. Paskalya'nın pazarı kazaklar oruçlarını bozduktan sonra atlarını sürüp köyden çıktılar. General Alfiorov'un emri kesindi. Kim gitmem derse kazaklıktan çıkarılacak, imtiyazları elinden alınacaktı. Böylece o gün köyden çıkanların sayısı 40 değil, tam 180 kişiyi buldu. Aralarında Bolşeviklere birkaç şaplak indirme fırsatını kaçırmak istemeyen bazı yaşlılar da vardı. Gençler gitmeye zorlandıkları için gittiler, yaşlılar da bir av heyecanı. Gregor Melekov yağmurluğunun başlığını kasketinin üstüne çekmiş, en son sırada gidiyordu. Pusluydu o gün hava. Yağmur çiseliyor, yeşile sarılmış bozkırın üstünde ağır bulutlar uçuşuyordu. Bulutların altında, ta yukarılarda süzülen bir kartal kanatlarını ağır ağır çırparak rüzgara sırt verdi. Doğu yönünde uçtu. Uzakta gözden silinen pırıltılı bir boz noktaydı şimdi. Bozkır ıslak ıslak parlıyordu. Orada burada aslan ağızları, geçen yıldan kalma pelin otu kümeleri. Bayırı boz hüyükler bekliyordu. Kargin'e doğru yamaç aşağı inerlerken öküzlerini otluğa çıkaran bir çocukla karşılaştılar. Çıplak ayaklarını sürüyerek yürüyor, kırbacını sallıyordu. Atlıları görünce durdu. Hem onları hem çamura bulanmış atlarını dikkatle inceledi. ''Nereden geliyorsun sen?'' Tomilin sordu çocuğa. Çocuk kısaca cevap verdi. Kargin'den. Başının üstüne çektiği gocuğunun altından gülümsedi. Kazaklarınız gittiler mi? Gittiler. Kızıl partizanları ezmeye gittiler. Amca be, bir cigaralık tütünün var mı? Sen mi tütün istiyorsun lan? Gregor dizginlere asıldı. Çocuk ona yanaştı. Paçaları yukarı kıvrılmış pantolonu ıslaktı. Kumaşın çizgileri al al parıldıyordu. Gregor cebinden bir kese çıkarırken çocuk onun yüzüne dik dik baktı. ''Birazdan yamacı iner inmez cesetler göreceksiniz.'' dedi. Dün bizim kazaklar kızıl tutsakları oraya götürüp öldürdüler. Orada o fundanın yanında davar gözlüyordum ben. Herifleri teperlerken gördüm. Of, pek fenaydı. Kılıçlar savrulmaya başlayınca çığlık atmaya, kaçmaya başladılar. Sonradan gittim baktım, birini omzundan kesmişlerdi. Göğsünde yüreğini gördüm orada, atıyordu. Böbreklerini de gördüm mavi mavi. Çok fenaydı, diye tekrarladı. Anlattığı hikayenin kazakları ürkütmediğini görünce şaşmıştı. Ya da Gregor'un, Hristonya'nın, Tomili'nin soğuk taş gibi yüzlerine bakıp öyle sandı. Cigarasını yaktı. Gregor'un atının ıslak boynunu okşadı. "Sağ olun," dedi. Öküzlerinin ardından koştu. Yolun kenarında yağmur sularının yıkadığı, az biraz toprak dökülü sığca bir çukurda kızıl partizanların cesetleri yatıyordu. Kurşunca mavi bir yüz görünüyordu orada. Dudaklarında pıhtı kan kabuğu. Yerden çizgili mavi pantolonu gözüken çıplak bir ayak bitmişti. "Hristonya, zahmet edip de gömmemişler bile domuzlar," diye mırıldandı. Kırbacı atının sırtına çarptı. Gregor'u geçip bayır aşağı dolu dizgin sürdü hayvanı. "Evet, demek sonunda don toprağına da kan döküldü," diye gülümsedi Tomilin. Ama yanağı seyiriyordu. 25. Bunçuk'un topçusu Tatarsklı kazak Maxim Gryaznov'tu. Kutyopov'un gönüllü birliğiyle bir çatışmada atını kaybetmiş, o günden sonra da kendini içkiye, kumara vermişti. Hayvan, boğayı andıran, sırtı gümüşten kıllı olanı, altında vurulup ölünce Maxim eğeri çözmüş, 3 kilometre kadar sırtında taşımıştı. Sonra o gidişle gönüllülerin elinden canlı kurtulamayacağını anlayınca, eğerin değerli metal kaşını sökmüş, gemleri almış, savaş alanını başlarına bırakıp kaçmıştı. Günün birinde Rostov'da ortaya çıktı. Savaşta tepelenen bir yüzbaşıdan çekip aldığı gümüş kabzalı kılıcı kumarda kaybetti. Sonra atın koşumları elden gitti. Hatta pantolonunu, oğlak derisi çizmelerini de verdi. Bunçuk'un makineli birliğine katıldığında üstü başı perişan, neredeyse çırılçıplaktı. Belki kendini toparlayacaktı ama daha ilk çarpışmada yüzüne bir kurşun değdi. Mavi gözü göğsüne aktı. Başının ardından kan fışkırdı. Kibrit kutusu gibi kaykılıvermişti kafası. Tatars kazağı, eski at hırsızı, son günlerin yaman kumarbazı Maxim Gryaznov hayata gözlerini yumdu. Adamın can çekişen kıvrım kıvrım vücuduna bakan Bunçuk, makinelinin namlusuna bulaşan kanları dikkatle sildi. Hemen ondan sonra geri çekilmek zorunda kaldılar. Bunçuk makineliyi sürükleyip götürdü. Maxim'i sıcak toprağın üzerinde katılmaya bıraktı. Esmer gövdesine güneş vurdu orada Maxim'in. Can çekişirken gömleğini çekiştire çekiştire başının üstüne çıkarmıştı. Hepsi de Türk cephesinden daha yeni dönen bir kızıl partizan mangası varuşun ilk yol kavşağında mevkiyi almıştı. Yırtık pırtık kalpaklı bir er Bunçuk'a yardım etti. Makineliği iyi bir yere yerleştirdiler. Öbürleri sokağı kesip bir engel kurdular. Düşmana doğru bakıp şakalar yapıyor, hakaretler yağdırıyorlardı. Anna Bunçuk'un yanında yere uzandı. Ansızın sağdan ilk sokakta ayak patırtıları duyuldu. 9-10 kadar kızıl partizan bir çırpıda köşeyi döndüler. Biri ancak bağırabildi. "Geliyorlar!" Bir anda yol ağzı boşaldı, sessizleşti. Rüzgar tozları kaldırıp döndürüyordu. Takkesine beyaz kordela iliştirilmiş, karabinasını böğrüne bastırmış bir kazak atlısı köşeyi dönüverdi. Dizginlere öyle bir asıldı ki hayvan art ayakları üzerine çöktü, oturdu. Bunçuk tabancasıyla bir el ateş etti. Kazak atının boynu üzerine eğilerek dolu dizgin geri kaçtı. Engelin ardındaki erler kararsız duraladılar. İkisi duvarın dibinden koşup bir kapının yanında yere uzandı. Belli birazdan hepsi çözülüp kaçacaktı. Gergin sessizlik, kuşkulu bakışlar. Ondan sonra olanlardan kısa bir an Bunçuk'un kafasına çakıldı ve bir daha çıkmadı. Başörtüsü başının arkasına düşmüş, saçı başı darmadağın, yüzü tanınmayacak kadar perişan, helecanlı, Anna silahını ardından sürüyerek ayağa fırladı. Çevresine bakındı, kazağın ardında kaybolduğu evi göstererek tanınmaz kırık bir sesle bağırdı. "Ardımdan gelin." Acemi tökezlenen adımlarla köşeye koştu. Bunçuk ayağa kalktı. Korkunç bir haykırış ağzını çarpıttı. En yakındaki erin silahını kaptığı gibi soluk soluğa Anna'nın ardından koştu. Bacakları titriyordu. Güçsüz güçsüz bağırmaya uğraşıyordu. Ona seslenecek, geri dönsün diyecekti. Yüzü karardı. Arkasından koşturan birkaç kişinin derin soluk alışlarını duydu. Bütün varlığıyla korkunç bir şeyin olacağını seziyordu. Orada bile adamların Anna'nın peşinden koşmayacaklarını, yaptığının anlamsız, düşüncesiz, mahkum bir davranış olduğunu anladı. Köşenin yanı başında karşıdan dört nal gelen kazaklarla karşılaştı. Çentikli bir salvo. Kurşun ıslıkları. Anna'dan ince zavallı bir çığlık. Anna'nın kollarını ileri attığını, gözleri çılgın, yolun üstünde buruşuverdiğini gördü. Kazakların geri döndüklerini görmedi. Anna'nın apansız, atılgan hareketinden ateşlenen kızıl erlerin onları kovaladığını görmedi. Yalnız o vardı gözünde. Ayağa kalkmaya savaşıyordu orada. Kaldırıp taşımak için kadını yan çevirince gövdesinin sol yanından kan boşandı. Yaranın çevresinde mavi gömleğinin çentikli kenarları sararmıştı. Dumdum kurşunuyla yaralandığını, öleceğini anladı. Kadının gölgelenen gözlerinde ölümü gördü. Biri onu bir yana iteledi. Anna'yı aldılar. Bir avluya götürdüler. Bir sundurmanın serinine yatırdılar. Bir er yaranın içine topak topak pamuk soktu. Kanlandıkça topakları attı bir yana. Bunçuk kendini toparladı. Anna'nın gömleğinin yakasını açtı. Kendi gömleğinden bir parça kopardı, yarıya bastırdı. Kan yine de geliyordu. Anna'nın yüzü mavileşiyor, kararan dudakları acıyla titriyordu. Ağzı hava almak için açılıp kapandı boyuna. Ciğerleri hava almıyordu. Soluğu ağzından, yarasından çıkıp harcanıyordu. Bunçuk genç kadının yırtık gömleğini kesti, açtı. Ölüm terine batmış vücudunu utanmadan soydu, ortaya çıkardı. Yarayı biraz kapatıp kanı dindirebildiler. Birkaç dakika sonra Anna kendine geldi. Çukurda gözleri bir an kara kara baktı Bunçuk'a, sonra titrek kirpikleri gözlerinin üzerine örttü. Su, çok sıcak, sıcak. İnliyor, kendini oradan oraya atıyordu. Yaşamak istiyorum, İlya, sevgilim. Ah! Bunçuk şişkin dudaklarını onun kızgın yanağına değdirdi. Göğsünün üstüne su döktü. Köprücük kemiklerinin oyuklarına dolup taştı su. Sonra hemen kurudu. Ölüm sıcağı basmıştı Anna'yı. Boğuşup onun ellerinden kurtuldu. Sıcak, ateş! Gücü kesildikçe biraz daha sakinleşti. Açık seçik konuşuyordu şimdi. İlya, ama niçin? Evet, gördün mü, ne basit. Garip adamsın sen. Çok, çok basit. İlya, canım, ne olur. Annem nerede? Gözlerini yarı açtı. Gülüyormuş gibi çizgi çizgiydi gözlerinin çevresi. Acısını, içine düştüğü dehşeti bastırmaya çalıştı. Boğulurcasına konuşmaya başladı sonra. Anlamsız bir şeyler. Önce o duydu. Darbe gelince, sonra bir yanma. Şimdi yer yan ateş, ben ölüyorum. Bunçuk'un başını salladığını görünce kaşları çatıldı. Yapma, çok güç. Ah, soluk almak ne güç. Durup durup birden konuşuyordu. Her şeyi söyleyip üzerine bastıran yükten kurtulmak istiyordu sanki. Bunçuk Anna'nın yüzünün saydamlaştığını, şakaklarının sarardığını gördü. Gövdesinin yanında cansız duran ellerine baktı. Tırnaklarına olgunlaşan mürdüm eriği gibi pembe mavi arası bir selin yürüdüğünü gördü. Su verin, göğsüm çok sıcak. Bunçuk su getirmek için eve koştu. Dönerken sundurmada Anna'nın çıkardığı o korkunç, kısık sesi duyamadı. Güneş batıyordu.